Ayrım 23.
Sayfa 216. 5. Bağdaşmazlık. 347. Memurun memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi durumunda memurluğu sona erer. Bağdaşmazlık nedeniyle memurluğun sona erebilmesi için ilgilinin memurlukla bağdaşmayan görevi kabul etmesi gerekir. Örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği devlet memurluğuyla bağdaşmayan bir görevdir. 6. Emeklilik. 348. Memurun emekliye ayrılmasıyla devlet memurluğu sona erer. Memur emekliye ayrılmakla memur statüsünden çıkar ve emekli statüsüne girer. Madde 98. 7. Ölüm. 349. Yasanın belirttiği memurluğu sona erdiren nedenlerden biri de ölümdür. Bilindiği gibi kamu hizmeti memura, kişisel yeteneği dikkate alınarak verilmekte ve memur da görevini kendisi yerine getirmekle yükümlü sayılmaktadır. Bu durumda memurluğun ölümle sona ermesi doğaldır. Madde 98. 14. Memurların emeklilikleri. 350. Emeklilik deyimi belli bir yaşa ulaşmış ya da belli bir hizmet süresini doldurmuş bulunan memurun memurluk durumundan çıkıp emeklilik durumuna girmesini anlatır. Emeklilik hem sosyal güvenlik ilkesinin bir gereği hem devletin devamlı görev kullanmasının zorunlu bir sonucudur. Memurun emeklilik hakkı kişisel bir haktır, başkasına devredilemez. Memurun emeklilik haklarında memurun ölümü üzerine yakınlarından kimlerin ne ölçüde yararlanacağı yasayla belirtilmiştir. Memurun emeklilik işleri 1949 yılında kurulmuş olan ve sosyal sigorta anlayışıyla çalışması gereken Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'nca yürütülmektedir. Memurun emekli durumuna girmesi yönetsel bir işlemle olur. Memurun memurluk durumundan çıkıp emekli durumuna girmesi işlemi, memurun ilgili olduğu kurumca memurun emeklilik haklarından yararlanması işlemi ise emekli sandığınca yapılır. 1. Memurların emekliye ayrılma nedenleri. 351. Memurların emekliye ayrılma nedenleri 3 kümede toplanabilir. Bunlardan biri yasanın zorunlu kıldığı durumlarda memurların emekli olmaları, ikincisi yönetimin isteği üzerine, üçüncüsü de memurun kendi isteğiyle emekliye ayrılmasıdır. 352. Yasanın zorunlu kıldığı durumlarda emeklilik. Yasanın zorunlu kıldığı emeklilik iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri yaş haddi, diğeri malullük dolayısıyla emekliliktir. A. Yaş sınırına ulaşma dolayısıyla emeklilik. Memurlar yasanın gösterdiği yaş sınırına ulaşınca emekliye ayrılırlar. Genel olarak memurların emekliye ayrılma yaşı 65 olarak saptanmıştır. 65 yaşını dolduran memurlar emekli olurlar. Bu kuralın istisnaları yasalarda gösterilmiştir. Örneğin, üniversite öğretim üyeleri için emeklilik yaşı 67 olarak saptanmıştır. Emeklilik yaş sınırı 65 yaşının altında saptanan memurlar da vardır. Örneğin, emniyet hizmetleri sınıfında yer alanların emeklilik yaşı sınırı 52 ile 60 arasında, görevlerinin niteliğine göre değişmektedir. B. Malullük nedeniyle emeklilik. Her ne nedenle olursa olsun uğradıkları sakatlıklardan ya da tedavisi olanaksız hastalıklardan dolayı görevlerini yapamayacak duruma giren memurlar emeklilik açısından malul sayılır ve haklarında emeklilik işlemi yapılır. Memurların malullükleri görev nedeniyle olmuşsa vazife malulü, göreviyle ilgisi olmayan bir nedenle olmuşsa adi malul sayılır. Bir de bunlara harp malulü eklenir. Adi görev ve savaş malulleri arasında emekli sandığınca sağlanan mali haklardan yararlanma koşulları ve mali hakların tutarları yönünden fark vardır. 353. Memurun isteği üzerine emeklilik. Memurların istekleri üzerine emeklilik aşağıdaki durumlarda olur. Madde 39. A. 20 hizmet yılını dolduran kadın memurlar. B. 25 hizmet yılını dolduran erkek memurlar. C. 60 yaşını doldurmuş olanlardan en az 10 yıllık hizmeti olanlar emekliliklerini isteyebilirler. Yukarıda belirlenen yaş ve süre koşulunu yerine getiren memurun emekli olma istemini yönetim kabul etmek zorundadır. Bu konuda yönetimin takdir yetkisi yoktur. 354. Yönetimin isteği üzerine emeklilik. Yönetimin isteği üzerine memurların emekli olmaları aşağıdaki durumlarda olur. A. 30 hizmet yılını dolduran memurlar kurumlarınca gerekli görüldüğünde yaş sınırına ulaşmadan re'sen emekli edilebilirler. Yönetimce saptanan memurun emekliliğini gerektiren nedenin nesnel bir neden olması, hizmetle ilgili bulunması gerekir. 30 hizmet yılını dolduran memurlar keyfi olarak emekli edilemezler. B. Hizmet sürelerine bakılmaksızın 60 yaşını doldurmuş olan memurlar kurumlarınca re'sen emekli edilebilirler. Bunlardan süreleri 10 yılı aşanlara emekli aylığı bağlanır. C. Ahlak ve yetersizlik nedeniyle kötü sicil almış olan memurlar kurumlarınca re'sen emekli edilirler. Bunlardan hizmet süresi 25 yıl olanlara emekli aylığı bağlanır. 2. Emeklilere sağlanan mali haklar 355. Emekli sandığı ile ilişkisi olan kamu görevlilerinin memurlukla ilişkilerinin kesilmesi üzerine kendilerine, dul ve yetimlerine, ana ve babalarına sağlanan mali olanaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 356. Emekli aylığı. Çeşitli nedenlerle emekliye ayrılanların emekli aylıkları, hizmet yıllarına ve emekliliğe esas olan aylıklarına göre hesaplanır. Emekliliğe esas aylığın hesaplanmasında devlet memurları kanununda yer alan gösterge tablosuyla personel yasalarında yer alan ek göstergelerden yararlanılır. Emekliliğe esas aylık, gösterge sayısı ile ek gösterge sayısı toplamının her yıl bütçe yasasında gösterilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunur. 25 yıl hizmeti bulunanlara emekliliğe esas aylığın %75'i, hizmeti 25 yıldan az olanlara her yıl için %1 eksiği, çok olanlara da her yıl için %1 fazlası ödenir. Fazla ödeme emekliliğe esas aylığın %95'ini geçemez. Görev malullüğü aylıklarında bu sınırlama yoktur. 357. Malullük aylığı. Malullük aylığı malullüğün niteliğine göre saptanır. Adi malullük aylığı normal emeklilik aylığı kadardır. Görev malullerinin aylıkları malullüklerinin derecesine göre adi malullük aylığına, savaş malullerinin aylıkları ise malullüklerinin derecesine göre görev malullüğü aylığına belli oranda eklemeler yapılarak hesaplanır. 358. Dul ve yetim aylığı. Ölen memurun, emeklinin ya da malulün, dul karı veya kocasına emekli aylığının %50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine %75'i çocuklarla, ana veya babanın her birine %25 oranında aylık bağlanır. Bağlanan dul ve yetim aylıklarının toplamı, bunlara esas tutulan emekli aylığından çok olursa, fazlası dul ve yetim aylıklarından orantılı olarak indirilir. Ölenin aylığa hak kazanmış bir dul karı veya kocasıyla bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya %60, yetimine %30 oranı uygulanır. Madde 68. 359. Emekli ikramiyesi. Emekli aylığı, malullük aylığı bağlananlarla kendilerine toptan ödeme yapılanlara her hizmet yılı için bir aylık tutarında emekli ikramiyesi verilir. Emekli ikramiyesi, emekliliğe esas tutulan son aylık üzerinden hesap edilir. 30 hizmet yılından fazlası için ikramiye verilmez. Emekli aylığı bağlanmadan ölenlerin ikramiyeleri dul ve yetimlerine ödenir. Emekli olup da emekli ikramiyesini almadan ölenlerin ikramiyeleri ise yasal mirasçılarına ödenir. Madde 89. 360. Toptan ödeme. Emekli aylığı bağlanabilmesi için yeteri kadar hizmeti bulunmayan memurlara toptan ödeme yapılır. Bunların emekli sandığı ile ilişkisi kesilir. Toptan ödeme tutarı toplam hizmet süresinin son emekli keseneğine esas olan aylığın iki katının çarpımıyla bulunur. Toptan ödeme tutarı bir yıllık hizmet için yapılacak ödemeden az olamaz. Toptan ödeme ya memura ya da ölümü durumunda dul ve yetimine yapılır. 3. Emeklilik haklarının düşmesi. 361. Emeklilik haklarına sahip olan kamu görevlileri aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda emeklilik hakkını yitirirler. A. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanlar. B. Türk vatandaşlığını korumadan yabancı uyruğuna girenler. Yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda dul ve yetim aylığı alanlar da haklarını yitirirler. Emekli hakkının düşmesi nedenlerinin ortadan kalkması durumunda ilgililer yeniden gerekli emekli hakkından yararlanırlar. Madde 92. 362. Emeklilerin yeniden görev alması. Emekli aylığı alanların yeniden görev almaları olanağı vardır. Emeklilerin kamu kesiminde yeniden görev almaları durumunda kural olarak emekli aylıkları kesilir. Bu kuralın iki istisnası vardır. A. Özel yasalarda emekli aylığının kesilmeyeceğine dair açık bir kuralın bulunmasıdır. Örneğin Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine seçilenlerin emekli aylığı kesilmez. B. Bakanlar Kurulu'nun açık bir kararının olmasıdır. Emekli olan bir kamu görevlisinin emekli aylığı kesilmeden bir kamu hizmetinde çalıştırılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararına gerek vardır. Bakanlar Kurulu zorunlu veya özel uzmanlığı gerektiren durumlarda emekli aylığı kesilmeden emeklilerin çalıştırılması kararını alabilmektedir. 4. Bölüm Kamu Malları Dipnot A. Düren İdare Malları Ankara Hukuk Fakültesi Yayını 1975 F. Yalçınkaya T. Kartal Devlet Malları Ankara 1971 S.S. Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları Cilt 2 Sayfa 1311 L. Duran Kamusal Malların Ölçütü Amme İdaresi Dergisi Cilt 19 Sayı 43 1986 İ. Özmen H. Çorbalı 3402 sayılı Kadastro Şerhi Sayfa 563 1988 P. Bilgen İdari Hukuku Dersleri İdare Malları İstanbul 1966 1. Kavram ve özellikleri. 1. Kamu malları kavramı. 363. Kamu kuruluşları kendilerine verilmiş olan görev ve hizmetleri yürütebilmek için taşınır ve taşınmaz mallara, araç ve gereçlere gereksinme duyarlar. Bunları anlatmak için değişik deyimler kullanılır. Kamu malları, kamusal mallar, devlet malları, amme emlaki, milli emlak idare malları gibi. Kamu malları deyimi bunların içinde en yaygın olanıdır. Kamu malları kabaca devlete ait olan mallar demektir. Bunlar aşağıda sıralanan türdeki mallardan oluşur. A. Kamu hizmetlerinin aracı durumunda olanlar. B. Doğal kaynak niteliği taşıyanlar. C. Herkesin yararlanmasına açık tutulanlar. D. Hiç kimsenin egemenliğine bırakılmayacak olanlar. E. Kamu kurumlarının özel mülkiyetinde olanlar. Hemen belirtelim ki Türkiye'de kamu mallarını düzenleyen tek bir yasa olmadığı gibi tek bir hukuk düzeni de yoktur. Çeşitli yasalarda kamu malları için değişik deyimler kullanılmış, değişik düzenlemelere gidilmiştir. Kamu mallarına kimi durumlarda kamu hukuku, kimi durumlarda özel hukuk, kimi durumlarda da karma hukuk kuralları uygulanmaktadır. Kamu mallarına ilişkin anayasa kuralları da bulunmaktadır. Ancak bunlar bu alanın genel ilke ve kuralları olmayıp, anayasa koyucunun önem verdiği kuralların anayasal düzeye çıkarılmasından ibarettir. 2. Kamu mallarının sınıflandırılması. 364. Kamu malları çeşitli açılardan sınıflandırılır. Kamu mallarının açıklığa kavuşması yönünden bunlara kısaca değinmekte yarar vardır. 365. Kullanma açısından kamu malları. Kullanma açısından kamu malları 3 kümede toplanabilir. A. Halkın kullanmasına ayrılanlar. Bunlar arasında yollar, meydanlar, parklar gibi herkesin yararlanmasına ayrılanlar ile mera, kışlak, yaylak gibi veya birden çok köy ya da belde halkının ortaklaşa yararlandıkları kamu malları yer alır. Bunlara orta malları da denir. B. Belli kamu hizmetlerine ayrılanlar. Kamu hizmetinin yürütülmesi için zorunlu olan, hizmetle yakın ilgisi bulunan kamu malları bu kümede yer alır. Hastaneler, okullar, müzeler, savaş araç ve gereçleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunlara hizmet malları da denir. C. Sahipsiz mallar. Mülkiyet konusu olmamış ya da mülkiyet konusu olma niteliğini taşımayan denizler, kıyılar, dağlar, göller, ham topraklar gibi mallar da kamu malları arasında yer alır. Bunlardan hem halk hem de devlet belli sınırlar içinde yararlanırlar. Bu gibi mallar medeni kanunun deyimiyle devletin hüküm ve tasarrufu altında olan mallardır. Anayasa 43. maddesiyle kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu ayrıca belirtmiştir. Devlet ormanları, petrol yatakları, yeraltı suları gibi doğal nitelikleri nedeniyle özel hukuk kuralları dışında tutulan mallar da bu kümede yer alır. 366. Kökenleri açısından kamu malları. Kamu malları kökenleri açısından iki kümede toplanabilir. A. Doğal kamu malları. Kamu mallarının bir bölümü doğal mal niteliğindedir. Karasuları, koylar, nehir yatakları gibi. Bunları doğa oluşturmuştur. Devletin egemenliği ve gözetimi altında olan sahipsiz mallar da bu kümelerde yer alır. Bunları kamu malı saymak için herhangi bir işleme gerek yoktur. B. Yapay kamu malları. Kamu mallarının bir bölümü yapay niteliktedir. Kamusal yapılar, yollar, köprüler gibi. Bunların kamu malı niteliğini kazanmaları ya da yitirmeleri yönetsel işlemlerle olur. 367. Kamu malı niteliğini kazanma açısından. Bu açıdan kamu malları 3 kümede toplanabilir. A. Niteliği gereği kamu malı sayılanlar. Karasular, göller, akarsular gibi kamu malları nitelikleri gereği olarak kamu malı sayılırlar. Bunlar özel mülkiyete konu olabilecek mallardan değildir. Yönetim bunların kullanılmaları ve korunmaları ile ilgili önlemleri alır. Bunları kamu malı durumuna getirmek için herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Eski yapıtlarla müzelerdeki yapıtlarda niteliği gereği kamu malı sayılırlar. Bunların niteliklerini saptama yönünden yönetim karar alabilir. Bunların kamu malı olabilmesi için tahsis işlemine gerek yoktur. B. Geleneksel kamu malları. Otlak, yaylak, kışlak, pazar yerleri gibi mallar geleneksel olarak kamu malı sayılırlar. Bunların kamu malı olma niteliğini yitirmeleri ancak yönetsel işlemle olur. Bunların kamu malı niteliğini kazanmaları için her zaman özgüleme işlemine gerek yoktur. Geleneksel olarak bu niteliği kazanmış olabilirler. C. Tahsis yoluyla kamu malı olanlar. Kamunun elindeki bir malı kamu malı durumuna getirmesi işlemine tahsis ya da özgüleme işlemi denir. Özgüleme yönetsel bir işlemdir. Bu işlemle bir taşınmaz mal kamu malı durumuna getirilir. Özgüleme işleminin kaldırılmasıyla mal kamu malı olma niteliğini yitirir ve kamunun özel malı durumuna gelir. 3. Kamu mallarının hukuksal durumu. 368. Kamu mallarının özellikleri. Kamu malları gerek niteliklerinden gerek uygulanan hukuk dalından doğan bazı özelliklere sahiptir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Kamu malları satılamaz ve kamulaştırılamaz. Bazı kamu malları kamu malı olmaktan çıkarıldıktan sonra satılabilir. B. Kamu malları üzerinde ipotek gibi medeni hukuk işlemleri yapılamaz. C. Kamu malları haciz edilemez. D. Kamu mallarına zaman aşımıyla sahip olunulamaz. E. Kamu malları vergi gibi mali yükümlülüklerin dışında tutulmuştur. F. Kamu mallarının korunması için özel kurallar getirilmiştir. Kamu malına zarar verenler, özel mülke zarar verenlerden daha çok ceza görürler. G. Kamu mallarının hepsinin tapu kütüğüne yazılması gerekmez. Bunların içinde sınırlı bir bölümü tapu kütüğünde yazılıdır. 369. Yönetimin yetkileri. Yönetimin kamu malları üzerindeki yetkileri malın niteliğine göre değişik görünümdedir. Bu yetkiler, özel hukuktaki mülkiyet hakkının mal sahibine sağladığı haklar gibi genel bir düzenleme konusu olmamıştır. Yönetimin kamu malları üzerindeki yetkileri, koruma, kullanma, gelir ve ürünlerinden yararlanma, genel ya da özel olarak başkalarını yararlandırma, kamu malı olmaktan çıkartma gibi yetkilerdir. Yönetim kamu malları üzerindeki yetkilerini düzenli yönetim ilkesi gereği genel olarak düzenleyici işlemler yoluyla kullanır. Bazı kamu mallarının ne yolda kullanılacağı ve bunlar üzerinde yönetimin ne gibi yetkileri bulunduğu yasalarla belirtilmiştir. Yeraltı suları madenlerde olduğu gibi. Kamu kuruluşlarının kamu malları üzerindeki yetkileri özel hukuktaki mülkiyet hakkından da daha kısıtlıdır. Örneğin kamu malı satılamaz, kamu malı üzerine ipotek konulamaz. Kamu mallarını amaçlarına uygun olarak kullanma zorunludur. 370. Kamu mallarından yararlanma. Kamu mallarından toplumun yararlanması, kamu mallarının niteliklerine göre çeşitli biçimlerde olabilir. Bunlar iki başlık altında ele alınabilir. A. Genel yararlanma. Kamuya ayrılmış mallardan bireylerin yararlanmaları geniş kapsamlıdır. Bunlardan önceden izin almadan bireylerin yararlanma olanakları vardır. Yollar, köprüler, meydanlar, parklarda olduğu gibi. Genel olarak bunlardan yararlanma parasızdır. Bazı kamu mallarından yararlanma, örneğin Boğaz Köprüsü'nde olduğu gibi paralı olabilir. D. Özel yararlanma. Kamu mallarından özel olarak yararlanma olanağı vardır. Kamu hizmetine yönelik mallardan yararlanma, hizmetin niteliğine göre olur. Kamu mallarından özel olarak yararlanma koşulları önceden düzenleyici işlemlerle saptanmalıdır. Kural olarak özel yararlanma yönetimin izniyle olur. Yönetsel sözleşme yoluyla kamu mallarından özel olarak yararlanma olanağı da vardır. 2. Yönetimin özel malları. 371. Kamunun mülkiyetinde bulunan ve hizmetlerinin yürütülmesinde doğrudan doğruya etkisi olmayan mallara kamu yönetiminin özel malları denir. Bunlar sağladıkları gelirler dolayısıyla kamu hizmetlerine yararlı olurlar. Yönetimin özel mallarına kural olarak özel hukuk kuralları uygulanır. Kamu yönetimi özel malların medeni hukuk kurallarına uygun olarak elde eder. Satın alma, miras, bağışlama gibi. Bunun yanında kamu hukuku kurallarına göre de yönetim özel mal edinebilir. Devletleştirme yoluyla bir özel işletme, devlet işletmesi biçimine dönüştürülebilir. Bu gibi durumlarda işletmenin mallarından bir bölümü kamu malı, bir bölümü de özel mal durumuna gelebilir. Sınırlı olarak yasaların açıkça yetki verdiği konularda, örneğin belediyelerin yangın yerlerini kamulaştırması ve satmasında olduğu gibi, kamulaştırma yoluyla özel mal edinilebilir. Ayrıca kamu malı, yönetsel bir işlemle kamu malı olmaktan çıkarılabilir, özel mal durumuna getirilebilir. Özel mallara bazı durumlarda kamu hukuku kuralları da uygulanır. Örneğin, devletin özel malları da kamu malları gibi haczedilemez. Dipnot, İcra ve İflas Kanunu Madde 82, B. Kuru R. Arslan, E. Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, 1988, sayfa 245. Kamu kuruluşları özel mallarını diledikleri gibi satamazlar, diledikleri gibi kiraya veremezler. Bu gibi işlemler için Genel Muhasebe Kanunu'na, Devlet İhale Kanunu'na uygun hareket edilmesi zorunludur. 3. Yönetimin mal edinme yöntemleri. 1. Kamulaştırma. Dipnot. S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, Cilt 3, sayfa 1513. M. Özyörük, Kamulaştırma Hukuku. Ankara 1948. A. Arçak, Yeni Kamulaştırma Yasası. Ankara 1984. P. Bilgen, İdari Hukuku Dersleri, Kamulaştırma İstimval, İstanbul 1996. A. Ş. Gözübüyük, Teğetan, İdari Hukuku Cilt 1, Genel Esaslar. Turhan Kitabevi, 1998, sayfa 710. 372. Kavram. Kamu hizmetlerini yürütebilmek için kamu kuruluşları, özel mülkiyet içinde bulunan bazı taşınmaz mallara gereksinme duyabilirler. Yönetimin gereksinmelerini karşılamak için satın alma yolu olmakla birlikte uygulamada daha çok kamulaştırma, istimlak yoluna gidilir. Kamulaştırmaya mal sahibinin istekli olup olmadığına bakılmaksızın özel mülkiyet içinde bulunan bir taşınmaz malın kamu malları arasında yer almasını sağlayan bir yoldur. Anayasanın 46. maddesine göre devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunda gösterilen esas ve usullere göre zorla el atmaya yetkilidir. Kamu kuruluşları arasında kamulaştırma söz konusu değildir. Bir kamu kuruluşunun malı yönetsel yollarla başka bir kamu kuruluşuna geçirilebilir. Aralarında uyuşmazlık çıkarsa bu da Danıştay tarafından giderilir. 373. Kamulaştırmanın özellikleri. Kamulaştırmanın özellikleri şöyle sıralanabilir. A. Kamulaştırma özel mülkiyete konu olan taşınmaz mallar üzerinde yapılabilir. B. Kamulaştırma yapmaya devlet ya da kamu tüzel kişileri yetkilidir. C. Kamulaştırma karşılığı olarak malın değeri ödenir. Malın değerinin hesaplanma biçimini yasa gösterir. D. Kamulaştırma bedeli kural olarak peşin ödenir. Belli konularda taksit ödeme yoluna gidilebilir. E. Kamulaştırmada izlenecek yol yasayla belirlenmiştir. Kamulaştırma hem yönetsel hem de adli yönü olan bir işlemdir. 374. Kamulaştırmanın yönetsel aşaması. Kamulaştırmanın yönetsel aşaması aşağıdaki işlemleri içine alır. A. Kamu yararı kararı. Kamulaştırma ancak kamu yararı için yapılabilir. Burada kamu yararı kavramını geniş olarak almak gerekir. Kamulaştırma yalnız bayındırlık işleri için yapılmaz. Çiftçiyi topraklandırma, turizm, yerleşim yerlerini güzelleştirme gibi çeşitli alanlarda da yapılabilir. Hatta açık yasal düzenleme olması durumunda özel kişiler lehine yapılacak kamulaştırmalarda mülkiyet özel kişiye geçer. Buna karşılık yap işlet devret yasasında öngörüldüğü gibi kamulaştırılan yerin mülkiyeti özel kişiye değil yönetime geçer. Madde 10. Kamulaştırmada kamu yararı bulunduğunun saptanması gerekir. Bunu saptayacak yerler kamulaştırma kanununda belirtilmiştir. Madde 5. Kamu yararı kararı genel yönetim için il yönetim kurulu, köyler için köy ihtiyar kurulu, belediyeler için belediye encümeni, il özel yönetimi için daimi encümen, bir il sınırını aşan kamulaştırmalar için bakanlar kurulu, diğer kamu tüzel kişileri için yetkili kurulları, kimi durumlarda da ilgili bakanlık tarafından alınır. İmar planlarına ya da ilgili bakanlıkça onanmış plan ve projesine göre yapılacak işler için kamu yararı kararı almaya gerek yoktur. Kamu yararı kararları, kamu yararı kararını alan yerin durumuna göre kaymakam, vali ya da bakan tarafından onaylanır. Kamu yararı kararı bakanlar kurulunca ya da bakanlık tarafından alınmış ise bu kararın ayrıca onaylanmasına gerek yoktur. Madde 6. B. Taşınmazın belirlenmesi. Kamu yararı kararı alındıktan sonra kamulaştırılacak taşınmazın ve taşınmaz ilgili bilgi ve belgelerin saptanması yoluna gidilir. C. Değerin saptanması. Taşınmazın değerinin saptanması kıymet takdir komisyonu tarafından yapılır. 5 kişiden oluşan bu komisyon her yıl il ya da ilçe yönetim kurullarınca seçilen 3 kişiyle belediye encümenince seçilen 2 kişiden oluşur. Yönetime dışında olan değer takdir komisyonu kamulaştırılacak malın değerini saptar. Malın değerinin saptanması konusunda 1982 Anayasası yeni bir düzenleme getirmiştir. Buna göre kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz malların birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer objektif ölçüler dikkate alınacaktır. Anayasa bu konuda ayrıca takdir edilen bedelle vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın vergilendirilmesi esasını getirmiştir. Bu farkın nasıl vergilendirileceğini yasa belirleyecektir. D. Kamulaştırma kararı. Taşınmaz malın değeri belirlendikten sonra yönetim kamulaştırma kararı verir. Kamulaştırma kararı ve kamulaştırma bedeli ilgiliye hem yazılı olarak noter eliyle bildirilir hem de ilan yoluyla duyurulur. E. Satın alma yolu. Yönetim kamulaştırılmasına başladığı taşınmaz malları kamulaştırma işleminin her aşamasında mal sahibiyle anlaşarak satın alabilir. Satın alma değeri yönetimin satın alma komisyonunca saptanır. Bu yolda satın alma kamulaştırmanın doğurduğu sonuçları doğurur.